Ayrım 23. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 240. Çatı adayının sloganı açıklandı. Ekmek için ekmelettin. Amblemi bir somun ekmekti. Sanırsın Fırıncılar Odası başkanlığına adaydı. Sosyal medya çalkalandı, alay konusu olmuştu. Ekmek için Ekmelettin, pide için Tayyip, lahmacun için Selahattin filan deniyordu. Peki bu evlere şenlik sloganı kim bulmuştu? Hangi reklamcı? Reklamcı meklamcı yoktu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun oğulları bulmuştu. Çatı adayının kampanyasını oğulları Aziz ve Orhan yönetiyordu. Herhangi bir reklam ajansıyla kurumsal ilişkileri yoktu. CHP ve MHP'nin de alakası yoktu. İki birader 30-35 kişilik grup kurmuşlar, sunumlar alıyorlar, kafalarına göre götürüyorlardı. Bu tuhaf durum ortaya çıkınca gazeteler görüş almak için Aziz ve Orhan İhsanoğlu'nu aramaya başlamıştı. Basına konuşmuyorlar, yakında açıklama yapılacağını söylüyorlardı. O açıklama asla yapılmadı. Oğullarının yerine babaları konuştu. Ekmek için Ekmelettin sloganını beyin fırtınasıyla uzun müzakereler sonucunda bulduklarını söyledi. Küçükken bana ekmek derlerdi dedi. Küçükken bana ekmek derlerdi dedi. Belki hiç konuşmasaydı daha iyiydi. Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken dua okumuş, sözlerini Fatiha suresiyle bitirmişti. Ekmelettin İhsanoğlu da seçim bildirgesini okumaya Besmele ve Fatiha suresiyle başladı. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Hamdolsun. Allah'ımıza hamdolsun. O özünde merhametli, işinde merhametli. Rabbimiz yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım isteriz. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna değil, doğru yola amin dedi. CHP adayı dindar olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Seçim şarkısının ismi Ekmeli'ydi. Bu ayrılık bitmeli, kibir haset bitmeli, şu mübarek toprağa sevgi saygı ekmeli. Biz büyük bir ülkeyiz, bunu herkes bilmeli, şu mübarek toprağa ilim irfan ekmeli. Bu şekilde nakarat nakarat gidiyordu. Ekmek için Ekmelettin vaziyeti, CHP seçmeninde büyük karamsarlık yaratmıştı. Zaten kimsenin içine sinmiyordu, üstüne bu saçma kampanya, boykot tartışması başlamıştı. Herkes birbirine oy verelim mi yoksa boykot mu edelim diye soruyordu. Kılıçdaroğlu çıktı bağıra bağıra, yumruğunu kürsüye vura vura konuştu. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz dedi. Tuz biber oldu. Tıpış tıpış lafı boykotu körükleyecekti. Tayyip Erdoğan vizyon belgesini açıkladı. Konuşma metni 46 sayfaydı. Laf salatasından ibaretti. Habire yeni Türkiye diyordu. Yeni Türkiye'nin ne olduğunu söylemiyordu. Sloganı milletin adamıydı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Mustafa Sandal, Hande Yener, Nüket Duru, Zerrin Özer, Kutsi, Şafak Sezer, Şahan Gökbakar, İsmail YK, İzzet Yıldızan, Emre Altuğ, Metin Arolat, Ece Erken, Berdan Mardini, Alişan katıldı. Gazino gibiydi. Bunlar kuyruğa girdi, Tayyip Erdoğan bunlara kitap imzaladı. Küresel Barış Vizyonu kitabını hediye etti. Sırıtarak fotoğraf çektirdiler. Geçen sene AKP Genel Merkezi'ne ve Adalet Bakanlığı binasına bombalı saldırı düzenleyen DHKPC'liler, Yunanistan'da yakalandı. Söz konusu saldırı olduğu zaman Tayyip Erdoğan kim olduklarını biliyoruz Ergenekon demişti. Çözüm paketi yasalaştı. Elbette çözüm mözüm değildi. Her seçim arifesinde olduğu gibi PKK'ya biraz daha taviz verilmişti. Hepsi buydu. MİT'in PKK ile görüşmesi hukuki güvence altına alınmıştı. Yarın öbür gün hesap sorulursa yasal olarak görüştüm deme hakkına kavuşmuşlardı. Cezai sorumlulukları olmayacaktı. Öcalan pek memnun oldu. Yazılı açıklama yaptı, emeği geçenlere teşekkür etti. İsrailli 3 genç öldürüldü, Gazze'ye roket yağmaya başladı. Tayyip Erdoğan Rabia'yı bir kenara bıraktı, Hamas et edebiyatına sarıldı. Kızı Esra Albayrak, İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önündeki protesto gösterisine katıldı. İsrail'in tez zamanda ayağını denk almasını ümit ediyorum inşallah dedi. Katil İsrail pankartları taşınıyordu. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin attığı ırkçı tweetler dünya çapında sansasyon yarattı. Allah Hitler'den razı olsun, bunları az bile yapmış, ne kadar haklıymış adamcağız, bu Yahudilerin sonunu gene Müslümanlar getirecek Allah'ın izniyle. Demişti. Benim sanatçım diyerek Cumhurbaşkanlığı vizyon belgeni Recep İvedik'e açıklarsan diplomasi sanatında anca bu kadar oluyordu tabii. Yıldız Tilbe'den bir gün sonra AKP'nin akil adamları arasında yer alan Akit gazetesi genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya şunları yazdı. Ey İsrail yönetimi! Ey İsrail askerleri! Çoğunuz orospu çocuğusunuz. Hakaret değil durum tespitidir. İsrail'de çocuğun babası kavramı yoktur. İşte bunun için İsrail çocuklarının çoğu piçtir. Anaları bellidir ama babaları 50 midir, 150 midir? Orası meçhuldür. İşte bu yüzden çoğu orospu çocuğudur. AKP'nin akil seviyesi işte buydu. İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı, TBMM kapatıldı. Öğleden sonraki genel kurul çalışmaları iptal edildi. Milletvekilleri İsrail Büyükelçiliği'nin önündeki protesto eylemine gitti. Kahrolsun İsrail sloganları atıldı, İsrail bayrağı yakıldı. Elçilik önünde konuşma yapan AKP milletvekili Murat Yıldırım, "Biz TBMM olarak buradayız, meclis tatil edildi, yarın da tatil edilecek," dedi. CHP milletvekili Mahmut Tanal ise, "İsrail'in haydut devlet olduğunu söyleyerek, Filistin'le beraberiz, hepimizin başı sağ olsun," dedi. Arap ülkelerinden tık çıkmıyordu. Türkiye ise neredeyse Gazzelilerden fazla Gazzeli olmuştu. Seçime sayılı günler kalmıştı. Milletvekillerimiz boynunda Filistin kefiyesiyle dolaşıyordu. İsrail konsolosluğunun bulunduğu İstanbul Levent'teki bina taşlı saldırıya uğradı. Camları kırıp içeri girmeye çalıştılar. Polis biber gazıyla müdahale etti. O sırada binanın önündeki Akdeniz heykelini yıkmaya çalıştılar, kolunu kopardılar. Ucube kültürünün neticesiydi. 12 milimetre kalınlığındaki 112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle oluşturulan kadın figürü, Akdeniz heykeli, İlhan Koman'ın eseriydi. 4 ton ağırlığındaki heykel, Halk Sigorta tarafından yaptırılmıştı. Senelerdir Levent'te Yapı Kredi binasının önünde duruyordu. İstanbul'un sembollerinden biriydi. Sağ kolu koparılan Akdeniz heykeli, daha önce heykelin reprodüksiyonunu yapan Ferit Özşen'in ellerine emanet edildi. Koparılan kol ve taşlarla vurularak tahrip edilen diğer bölümleri tamir edildi. tekrar yerine yerleştirildi. Gazze'de kan gövdeyi götürürken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye geldi. Rahmetli Arafat'ın sağ kolu, FKÖ'nün kurucusu. Adamı kolundan tutup Tayyip Erdoğan'ın iftarına götürdüler. Bülent Ersoy, Işın Karaca, Alişan, Ece Erken, Soner Sarıkabadayı, Metin Şentürk, Orhan Gencebay, Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Sinan Özen, İzzet Yıldızhan'la birlikte oturttular. Ölü sayısı 337'ye ulaşmışken Bülent Ersoy ile Mahmut Abbas'a yan yana poz verdirdiler, kahkahalar eşliğinde selfie çektirdiler. Aynı dakikalarda yandaş tiyatrocu Şafak Sezer, İsrail konsolosluğunun önünde İHA otobüsünün üstüne çıkarak megafonla tekbir diye bağırıyordu, bir yandan da gülüyordu. Filistin davasını getirdiğimiz yer maalesef burasıydı. Amerikan Musevi Komitesi Tayyip Erdoğan'a 2004'te verdiği cesaret ödülünü geri istedi. İsrail'e neredeyse her gün soykırımcı, katil, terörist diyen Tayyip Erdoğan'ın bu ödülü kabul etmesi zaten skandaldı. Şimdi geri istenmesi katmerli skandal olmuştu. Komite Başkanı Jack Rosen, Tayyip Erdoğan'a gönderdiği iade mektubunda "Türkiye'yi Yahudilere karşı kışkırtıyor, tehlikeli hitabet kusuyorsunuz, pozisyonunuz iğrenç" diyordu. Tayyip Erdoğan "alın başınıza çalın" dedi, iade etti. Ama aslında Yahudilerden aldığı bir değil iki cesaret madalyası vardı. 2005'te yine ABD'de Yahudi kuruluşu ADL'den üstün cesaret ödülü almıştı. O geri istenmemişti. Tayyip Erdoğan da çıkıp "alın bunu da başınıza çalın" dememişti. Suratlarına fırlattım ayağına yatıyordu ama Yahudi madalyalarından biri hala göğsünde duruyordu. Özel okullara ibadethane şartı konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul açabilme standartlarını değiştirdi. Bundan böyle ilkokul dahil tüm özel okullarda beden eğitimi salonu, kütüphane, yemek salonu ve oyun bahçesinin yanı sıra ibadethane zorunlu olacaktı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de dini hayat araştırması yaptırdı. TÜİK'e yaptırılan araştırmanın sonucuna göre gayrimüslim vatandaşlarımız hariç Türk milletinin %1'i Caferi olduğunu söylemişti. Geri kalanların tamamı Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki olmak üzere Sünni olduklarını ifade etmişti. Yani Diyanet'in araştırmasına göre Türkiye'de hiç Alevi yoktu. Bu rezalet mecliste soru önergesi olunca Diyanet güya izah etmeye çalıştı. Fişlendikleri duygusuna kapılmasınlar diye Alevi vatandaşlarımızın incinmesini istemedik, araştırmadaki Alevi bölümünü çıkardık denildi. Diyanete şu sorular sorulmuyordu. Kimin hangi mezhepten olduğundan sana ne? Orta Doğu coğrafyası mezhep savaşlarıyla kan gölüne dönmüşken, yurttaşların mezhebini niye kurcalıyorsun? Milletin mezheplerini öğrendin, aferin. Öğrendiğin bilginin Türkiye'ye katkısı nedir? O günlerde yandaş veya AKP karşıtı, Türkiye'deki gazetelerin neredeyse tamamında şu haber yayımlandı. ABD İstihbarat Teşkilatı CIA'nin ve ABD Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'nın eski çalışanı Edward Snowden, ABD, İngiltere ve İsrail'in terör örgütü IŞİD'i kurmak için birlikte çalıştıklarını iddia etti. Snowden, bu üç ülkenin dünyadaki bütün terörü eşek arısı yuvası isimli stratejiyle bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca ABD istihbaratına dayandırılan bilgiye göre IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye Mossad tarafından askeri eğitim, dini eğitim ve konuşma becerisi eğitimi verildiği ortaya çıktı. Haber çok çarpıcıydı. Snowden'ın iddiası üzerine belki yüzlerce makale yazıldı. Televizyon programlarında saatlerce tartışıldı. Halbuki bu haberde Snowden'ın söz konusu açıklamayı kime yaptığı, ne zaman yaptığı belli değildi. Haberin kaynağı meçhuldü. İlk nerede yayımlandı meçhuldü. Muhabir imzası yoktu. Çünkü Snowden'ın böyle bir açıklaması yoktu. Bildiğin asparagastı. Okuduğunda mantıklı geliyordu ama gerçek değildi. Sayın basınımızın manipülasyonlara ne kadar müsait olduğunun, istihbarat yönlendirmelerine ne kadar açık olduğunun, palavra haberlerin üstüne nasıl balıklama atladığının kanıtıydı. ABD iftarı Diyarbakır'ı karıştırdı. ABD Adana Başkonsolosluğu tarafından Dağ Kapı Meydanı'ndaki belediye çadırında iftar verilecekti. 200 kişilik grup tekbir getirerek çadırı bastı, masayı sandalyeyi darmadağın etti, yemekleri yerlere döktü, kahrolsun İsrail sloganlarıyla ABD bayrağı yaktı. Çadırın hemen arkasında çevik kuvvet ekibi vardı, hiç müdahale etmedi. 7 kişi yaralandı, iftar iptal edildi. Çadırı basanlar Hüdaparlıydı. Hizbullah'ın siyasi kanadı olarak bilinen parti 2013'te kurulmuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, sokakta insanları satırlarla doğrama girişimiydi, ucuz atlatıldı dedi. ABD niye iftar veriyordu? Adana Başkonsolosu Espinoza izah etmişti. Bazen arkadaşlarımla dayanışma içinde olmak için oruç tutuyorum. Dini özgürlükleri önemsiyoruz. Bu iftarda oruç tutanlara saygımızı göstermek istedik. İslam'a olan saygımızı göstermek istedik. Güzel ama Türkiye'de 81 şehir vardı. İslam'a saygıyı göstermek için neden Diyarbakır seçilmişti? Adana konsolosu illa iftar vermek istiyorsa neden Adana'da vermemişti? Merak edilmiyordu. CHP milletvekili Bülent Tezcan, Adana'da yakalanan MİT tırlarıyla alakalı tutanakları açıkladı. 3 tır vardı. Her tırda 2'şer sandık vardı. Sandıklar 3x3x2 metre ebatlarındaydı. Tırın kasasını kapsayacak büyüklükteydi. Birinci tırın ilk sandığından 30 adet roket, 450'ye yakın bomba atar mühimmatı çıkmıştı. Öbür sandıktan 25 adet roket, havan mühimmatı ve uçak savar mühimmatı çıkmıştı. İkinci tırda 100 adet top mermisi vardı. Üçüncü tır aranmamıştı, sandıkların kapağı kaldırılmıştı, çok sayıda mühimmat olduğu tespit edilmişti. Tutanaklara göre tırlar Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gece yarısı 2.30'da yabancı uyruklu bir uçaktan yüklenmişti. Şoförlerin beyanına göre Reyhanlı'ya gidiyorlardı. Sınıra kadar gidiyorlar, sınırda MİT elemanları teslim alıyor, Suriye'ye geçirip IŞİD militanlarına veriyordu. Şoförler bunu daha önce defalarca yaptıklarını söylüyorlardı. Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan silahlı grup, jandarmaya denk geldi, çatışma çıktı, 3 askerimiz şehit oldu. Genelkurmay'dan yazılı açıklama yapıldı. Çatışmada en az 6 PYD PKK mensubu terörist öldü denildi. Böylece PYD'nin PKK'dan farklı olmadığını, aynı terörist örgüt olduklarını kayda geçirmişti. Tayyip Erdoğan bayram namazından çıkarken PKK'nın şehit ettiği 3 askerimiz hakkında ne diyorsunuz diye soruldu. PKK mı PYD mi? Orada bir yanlışınız var. Benim bildiğim PYD diye açıklandı, cevabını verdi. Tuhaf bir durumdu. Genelkurmay PYD PKK terörist diyordu. Tayyip Erdoğan ise hem PKK'ya toz kondurmuyor, hem PYD'ye terörist demiyor, hem de ikisinin farklı örgütler olduğunu ima ediyordu. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Ukrayna üzerinden geçerken füzeyle vuruldu, gökten insan yağdı, 298 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, ayrılıkçı Rusları suçladı. Ukrayna'ya ait askeri uçağı vurmaya çalışırken, radarda yanlış hedefe kilitlendikleri konuşuluyordu. Rusya bu hadisenin üstünü o kadar çabuk örttü ki, iddiaların doğru olduğu anlaşılıyordu. Yolcuların çoğu Melbourne'daki AIDS konferansına giden Hollandalı delegelerdi. Canlı kargo olarak 2 köpek, 9 da kuş vardı. Erzurum Üniversiteler Arası Kış Oyunları için 2011'de inşa edilen kayakla atlama pistinde heyelan oldu. Kullanılmaz hale geldi. Milletin vergileriyle 60 milyon lira harcanmıştı, kum yığını oldu. Şarkıcı Ferhat Göçer'in boşandığı eşinden olan 17 yaşındaki kızı, babasının yargılanmasını istedi. Daha önce babalık görevlerini yerine getirmediğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu ama savcılık takipsizlik kararı vermişti. Bu nedenle zehir zemberek dilekçe yazdı, üst mahkemeye başvurdu. Kalp hastası olduğunu ve ameliyat olduğunu belirten genç kız, "Beni bu halimle bırakıp ömürgedik ve onun kızıyla birlikte tatile gitti," diyordu. Bunca siyasi haberin arasında bu magazin öne çıkmıştı. Gazetelerin internet sayfalarında en çok okunan haberdi. Dünya bile yıkılsa sayın ahalimizin önceliği magazindi. Ekmelettin İhsanoğlu'na destek veren parti sayısı 14'e yükselmişti. Büyük Anadolu Kalkınma Hareketi, Devrimci Halk Partisi, Kadın Partisi, Halk ve Adalet Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi filan. Tabelası olan seçmeni olmayan partilerdi. Hatta böyle partilerimiz olduğunu bile ilk defa duyuyorduk. Destek çığ gibi artıyor falan deniyordu ama bu destek veren partilerin seçmenlerini toplasan bir stadyumu bile doldurmaları imkansızdı. Karacaahmet mezarlığına AKP pankartı asıldı. Sanırsın ahiretten oy istiyorlardı. Ve ahirete yönelik bu kampanya ses getirdi. Beyin kanaması geçirip 20 gün yoğun bakımda kalan Rize İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete muhtarlara iftar verdi. "Öbür dünyaya gittim geldim, öbür tarafta dedelerinizi gördüm, onlardan size selam getirdim. 10 Ağustos'ta Tayyip Erdoğan'a oy vermenizi istediler," dedi. Bir ahiret kampanyası da Ekmelettin Bey başlattı. Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın, Bülent Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabirlerini ziyaret etti. Dua ederken poz verdi. Menderes'in mezarı başında konuşma yaparken ağladı. AKP bir türlü oy alamadığı Tunceli'yi haritadan sildi. Tayyip Erdoğan'ın kampanyası için internet sitesi açmışlardı. Türkiye haritası koymuşlardı. Haritada 80 şehir vardı, Tunceli yoktu. Ve polislere operasyon başladı. Polisler polislerin evini basıyordu. Hem de sahurda. Sürpriz olmamıştı. Çünkü bir hafta önce sulh ceza hakimleri kararnamesi yayınlanmıştı. 112 sulh ceza hakimi süper yetkili hakim haline gelmişti. özel yetkili hakimler gitmiş, onların yerine süper yetkililer gelmişti. Çoğunluğu İstanbul ve Ankara'daydı. Yani polislerin tutuklama taleplerine itiraz edilirse başka bir hakimin serbest bırakma yetkisi olmayacaktı. Bu kararnamenin yayınlandığı gün operasyonun eli kulağında dedikodusu çıkmıştı. Ergenekon ve Balyoz baskınlarını yapan polisler tıpkı Ergenekon ve Balyoz'da yaptıkları gibi götürülüyordu. Subaylar, profesörler, gazeteciler için seyrettiğimiz filmi, şimdi onları hapse tıkan polisler için seyrediyorduk. Kameralar çağrılmıştı, elleri kelepçelenmişti, kafalarına bastırılarak polis otomobillerine sokuluyorlardı. 22 şehirde 76 polis gözaltına alınmıştı. Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde casuslar, darbeciler manşetlerini atan yandaş medya, şimdi aynı manşetleri polisler için atıyordu. Tek fark vardı, paralel kelimesi eklemişlerdi. Paralel casuslar, paralel darbeciler diyorlardı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 250.